Evet sevgili kardeşler, tekrar Rabbimizin o eşsiz yüce sevgisiyle sizleri bu ekrandan selamlıyorum. Bugün sizleri, bu sabah sizleri Rabbimizin dirilişinin gerçekleşmiş olduğu mezara yani Paskalya sabahına götürmek istiyorum. Evet, Rabbimiz İsa Mesih ölümün o korkunç bağlarından kurtulup, üçüncü gün pazar sabahı görkemli dirilişi ve kefen bezlerini geride bırakarak karanlığın ve ölümün simgesi olan mezarı geride bırakmış olması gerçekten de yüreğimde büyük bir heyecan, büyük bir sevinç oluşturmakta. Aslında emin olun her pazar aynı sevinci yüreğimde duyumsuyorum. Bunu zaman zaman da olsa bu kürsüden dile getirmiştim. O yüzden pazar günlerini gerçekten de diğer günlerden farklı olaraktan görüyorum. Bu yüzden kutsal sözdeki şu ifadeyi gerçekten çok seviyorum. Evet, boş mezara giren kadınlara söylenen sözlerdi bunlar. Matta 28. bölümde 6. ayette okuyoruz bu muhteşem beyanı. O burada yok. Söylemiş olduğu gibi, yani Rabbimiz söz vermiş olduğu gibi, ölümün o gücünü kırarak, ölüm üzerinde yengi kazanarak, evet, mezarı geride bırakmıştı. O yüzden, evet, verdiği sözde durdu ve karanlığın simgesi olan ölümün o korkunç gücünü ifade eden mezarı geride bırakmıştı Rabbimiz. O zaman gönül rahatlığıyla bu sabah şu gerçeği açıkça beyan edebiliriz. Evet, o diridir ve yaşıyor, hamdolsun. Onun yaşıyor olması da gerçekten öldükten sonra bizlerin de yaşayacağının güvencesidir, hamdolsun. O açıdan sizi bu sabah Luka 24. bölümün ilk 12 ayetine götürmek istiyorum. Ve oradaki ilk 12 ayeti okuduktan sonra oradaki ruhsal içeriği evet anlamaya çalışacağız birlikte değerli kardeşler. 24. bölüm ilk ayeti şöyle başlıyor. Kadınlar haftanın ilk günü sabah çok erkenden hazırlamış oldukları baharatı alıp mezara gittiler. Taşı mezarın girişinden yuvarlanmış buldular. Ama içeri girince Rabisa'nın cesedini bulamadılar. Onlar bu durum karşısında şaşırıp kalmışken şimşek gibi parıldayan giysilere bürünmüş iki kişi yanlarında belirdi. Korkuya kapılan kadınlar başlarını yere eğdiler. Adamlar ise onlara diri olanı neden ölüler arasında arıyorsunuz dediler. O burada yok, dirildi. Daha cellededeyken size söylediğini anımsayın. İnsanoğlunun günahlı insanların eline verilmesi, çarmıha gerilmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini bildirmişti. O zaman kadınlar İsa'nın sözlerini anımsadılar. Mezardan dönüp bütün bunları 11'lere ve ötekilerin hepsine bildirdiler. Bunları elçilere anlatanlar Mecdenli Meryem, Yohanna, Yakup'un annesi Meryem ve bunlarla birlikte bulunan öbür kadınlardı. Ne var ki diyor, ne var ki bu sözler elçilere saçma geldi ve kadınlara inanmadılar. Ve bunun sonucu olarak da Petrus kalkıyor, mezara koşuyor, eğilip içeri baktığında keten bezlerinden başka bir şey görmediğini okuyoruz. Olay karşısında şaşkına dönmüş bir halde oradan uzaklaşıyor. Evet, tüm insanlığın kurtuluşu için görkemli tahtını terk edip bir insan olarak aramıza gelmiş, yaşamış ve günahlarımıza karşılık bir bedel olarak canını o acımasız çarmıhta feda etmiş ama ölümde kalmayıp ölüm üzerinde zafer elde ederek, evet dirilerek, kefen bezlerini geride bırakarak, evet Tanrı ile barış yolunu ardına kadar açmıştır Rabbimiz. Bu önemli gerçeği onaylayan kanıtlar bütün çıplaklığıyla elimizde var olan kutsal söz aracılığıyla önümüze serilmekte. Evet, okuduğum bu ilk 12 ayetlik parça içerisinde önümüze konan birkaç kanıt var. Gelin bu kanıtların neler olduğunu anlamaya çalışalım. Birçok kanıtlar var ama ben iki kanıt üzerinde durmak istiyorum bu sabah. Bunlardan ilki, sevgili kardeşler, boş olan çarmıhtır. Evet, çarmıh boştu. Çarmıhın boş olması gerçekten benim gözümde çok önem taşıyor. O yüzden yeri geldiğinde hep söylemişimdir. Boş çarmıhları daha çok sevdiğimi. O yüzden boş çarmıh günahlar için karşılık olan bedelin ödenmiş olduğunu açıklayan, haykıran bir vaattir. Önümüzde dimdik dikilen bir vaattir. Biraz sizleri gerilere, ilk diriliş sabahına götürmek istiyorum sevgili kardeşler. Sabahın erken saatleri ve daha henüz güneş doğmamış. Ve güneş doğmamış olduğu için gün de daha ağırmamıştı. İsa Mesih ve İsa Mesih'in izleyicilerinden olan birkaç kadın ne yapıyor? Okuduğumuz gibi yola koyulmuş, İsa'nın konduğu mezara doğru aralarında konuşarak mezara doğru hüzün içerisinde gözyaşlarıyla ilerliyorlardı. Bu kadınların kimler olduğu, değerli kardeşler, Markos 16. bölümden bize açıklanıyor. Mecdenelli Meryem, Yakup'un annesi Meryem ve Salome. Yani 16. bölümün ilk ayeti. Yanlarında da ne vardı? Cesedi, o dönemin kültürüne göre, geleneklerine göre cesedi mumyalamak için baharatlardan oluşmuş bir karışım vardı. Şimdi bu baharatların onların elinde olmuş olması bize şunu açık bir şekilde gösteriyor değerli kardeşler. Bu kişiler gerçekten de Rabbimiz onlara çok daha önceden öleceğini, üçüncü gün ölümden dirileceğini söylemiş olmasına rağmen tam olarak bunu anlamadıklarını gösteriyor. Aksi halde baharatlarla, cesedi mumyalamak için baharatlarla birlikte mezara gitmezlerdi değerli kardeşler. Evet, tepeye vardıklarında hepsi durup hareketsiz, sakin bir biçimde İsa'nın gerilmiş olduğu o Golgota tepesine hüzün içerisinde gözyaşlarıyla bakıyorlar bulundukları mesafeden. Bir gün öncesi Sept günü olduğundan tepeden çarmıhlar indirilmişti. Evet, çarmıha baktıklarında o korkunç günü, Cuma gününü anımsıyorlar. Bakın, korkunç gün olarak ifade ediyorum. Çünkü o gün güneş bile, evet, karanlığa bürünmüştü. Düşünün, o Golgota tepesinde dikili olan çarmıhların birinde Rabbimiz İsa Mesih asılmıştı. Evet, asılmış olduğu o çarmıhı biraz gelin mercek altına alalım, yakından incelemeye çalışalım. Şimdi çarmıhın o üst kısmında İsa'nın kafasını yasladığı o üst kısmında kan izleri vardı. Neden bunu söylüyorum? Çünkü kafasının üstüne dikenlerden yapılmış bir taç, dikenli bir taç takmışlardı. Ve o dikenli tacı taktıktan sonra da sopayla kafasına vurdukları kutsal sözde ifade ediliyor. Ve bunun doğal sonucu olarak da ne oldu? Evet, dibine kadar gömülü olan dikenler nedeniyle, evet, başından aşağı doğru, evet, akan kanlar vardı. Ve bu kadınlar başını yasladığı o çarmıhın o üst kısmına baktıklarında kurumuş kan lekelerini görmüşlerdi değerli kardeşler. Evet, çarmıhın, evet, kollarının yaslı olduğu sağ ve sol kısmına baktıklarında da çivilerle eli delinmiş olduğu için orada da Rabbimizin, evet, Rabbimizden akmış olan kan lekeleri vardı. Evet, bu da bize şunu açıklıyor ki Rabbimiz gerçekten de o çarmıhta büyük acılar çekti biz günahkarlar için. Tüm bu sonuca karşın öğrencilerin gelip cesedi çalmış oldukları yalanını ne yaptılar? Yaymaya başladılar. Şöyle bir düşünün. Öğrenciler geliyor. Mezarı bekleyen Romalı askerleri bir şekilde hallediyor. Ve bu da yetmiyor. O büyüklükte bir mezarı ağzını kapayan taşın ağırlığı yaklaşık 2 ton civarında, 2-2,5 ton civarında. Bu kadar ağır bir taşı bir kenara yuvarlıyorlar. İçeri girerek cesedi alıp götürüyorlar değerli kardeşler. Şimdi bu olaya baktığımız zaman bu ne fiziksel açıdan mümkün ne de yasal açıdan mümkün. Her iki açıdan da bu mümkün olamazdı. Bırakın taşı yuvarlayıp cesedi çalmayı değerli kardeşler. Kutsal kitaptan anladığımız kadarıyla öğrencilerin kendileri bile inanmamışlardı İsa'nın dirileceğine. Ve ne okuyoruz? Olay yerinde hiçbiri yoktu. Hepsi tüymüştü değerli kardeşler. Üstelik mezar taşı Roma hükümeti tarafından mühürlenerek emniyet altına alınmıştı. Matta 28. bölüme baktığımız zaman 66. ayete orada o mezara konan, mezarın ağzını kapatan taşın yetkililerce mühürlenmiş olduğu gerçeği önümüze konuyor. Çarmıh bugün boş, hamdolsun. Beden yok. Ama çok çok daha önceden söylenmiş olan vaat bugün bütün dünyaya haykırıyor. Neydi bu vaat? 7. ayette okumuştuk. Değil mi? Bölümün 7. ayetinde insanoğlunun günahlı insanların eline verilmesi, çarmıha gerilmesi ve 3. gün dirilmesi gerektiğini bildirmişti diye okuyoruz. Ve bölümün 6. ayetine baktığımızda da bu vaadin gerçekleştiğine tanık oluyoruz. O burada yok, dirildi ifadesiyle. Neden? Neden? Çünkü Rabbimiz vermiş olduğu sözde durmuştu. Vermiş olduğu sözde durmuş olduğu için mezarı geride bıraktı, ölüm üzerinde yengi elde ederek değerli kardeşler. O burada yok, dirildi. Bu da şu gerçeği önümüze çok net bir şekilde koyuyor. Bizler de gerçekten boş çarmıh önünde dikilebilir ve bağışlandığımızı tüm içtenlikle, yürek doluluğuyla haykırabiliriz bütün karanlık güçlere. Çünkü boş çarmıhın tüm dünyaya vermiş olduğu mesaj budur. Gerekli olan bedel ödenmiştir. Neyin sonucu? Günahın ücreti ölüm olmuş olduğu için. Değerli kardeşler, bu bedel, evet, çarmıhta Rabbimizin kendi hayatını feda etmesiyle noktalanmış oldu. Bu bedel ödenmiş oldu sevgili kardeşler. Romalılar 6. bölümde 23. ayette bunu okuyoruz. Günahın ücreti ölüm. Rabbimiz çarmıhta bizlerin yerini alarak sonsuz ölüm yargısından ona iman edenleri özgürlüğe kavuşturmuştur. Hamdolsun. Kutsal kitap Romalılara yazılmış olan mektubun 5. bölümünde bakın Tanrı'nın biz insanlara olan sevgisini ne kadar harika biçimde Tanrı esiniyle Pavlos önümüze koyuyor. 5. bölüm 8. ayette. Biz günahkarken o kim? İsa Mesih bizim için ölmüştür. Bakın hiç kimse ne Musa ne İbrahim ne Nuh ne Buda ne de diğerleri. Hiç kimse değerli kardeşler. Çünkü hepsi öldüler. Bütün Tanrı adamları öldüler. Bütün önderler öldüler. Bedenleri toprak olup gitti. Ama Rabbimiz İsa Mesih'in bedeni asla ve asla çürüme görmedi. Bakın bunu yürek doluluğuyla ifade etmek isterim sevgili kardeşler. 1979'da 79'un başlarında ilk kutsal kitabı okumaya başladığımda gerçekten de İsa'nın ölüm üzerinde zafer elde etmiş olması, dirilerek ölüm üzerinde yengi kazanmış olması gerçekten de beni çok ama çok etkilemişti değerli kardeşler. O yüzden ölümden görkemle dirilerek ölüm üzerinde yengi kazanmış olduğu için değerli kardeşler onun bedeni diğerleri gibi çürüme görmemiştir. İşte bu nedenle kutsal sözde şu gerçek çok net bir şekilde önümüze konur. Habercilerin işleri ya da elçilerin işleri 4. bölüm 12. ayette. Bu göğün altında, içinde yaşamakta olduğumuz bu yeryüzünde başka bir isim yoktur. Nokta. Başka bir isim yoktur. Başka bir kişi yoktur. Öyle ki diyor, kurtulabilelim. Bakın, günah hastalığından kurtarabilecek tek kişidir o. Hamdolsun. Bakın, uydu için bunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz, bugünlerde bir virüse karşı savaş halindeyiz, değil mi? Ve tıp adamları da şunu açıkça ifade ediyorlar ki, evet, bağışıklık sistemi güçlü olanlar bu virüs üzerinde, evet, yengi kazanabiliyorlar. Yani bu virüsü bedeni güçlü olan, bağışıklık sistemi güçlü olan kişiler yenebiliyor. Ama günah olarak ifade ettiğimiz günah hastalığından kurtulabilmek için senin bağışıklık sistemin ne kadar güçlü olmuş olursa olsun bunu yenebilmen mümkün değil. O yüzden sevgili kardeşler, açıkça ifade etmek istedim. Bizi Adem'den günümüze kadar bize bulaşmış olan bu hastalık, günah hastalığından kurtulmanın ön koşulu Rabbimizin o çarmıh üzerinde gerçekleştirmiş olduğu kurtuluşu kabul etmekle mümkün. O yüzden Elçilerin İşleri 4. bölümdeki ayet çok önem taşıyor. Bu göğün altında başka bir isim yoktur. Öyle ki kurtulabilelim. Evet, son nefesini verdiğinde Rabbimiz tamamlandı diye bir ifade kullandı. Haykırarak. Bedel ödenmişti. O acımasız çarmıhta akıtılan kusursuz kan aracılığıyla. Bakın, tarihin gidişatını değiştiren o korkunç cuma öncesi, o tüm insanlığın isimleri yazılı olan o kitapta, değerli kardeşler, her birimizin ismi karşısında suçlu ve günahlı diye yazılıydı. Ama sonrasında bağışlandı ifadesi yer almıştır. Bu müthiş bir olay. Rabbimizin çarmıhta hayatını feda etmiş olması, günaha karşılık olan bedeli ödemiş olması ve ölümde kalmayıp pazar sabahı ölümden görkemle dirilmiş olması, değerli kardeşler, evet, bu gerçeği, evet, önümüze koyma imkanına kavuşmuş olduk değerli kardeşler. Evet, kadınlara tekrar dönelim. Kısa bir zaman durup tepede dikili duran boş çarmıha baktıktan sonra tepeden aşağı inip mezara doğru yollarına devam ettiler. Ve devam ederlerken sevgili kardeşler, mezar taşını nasıl kaldıracağız diye aralarında konuştuklarını okuyoruz. Markos 16. bölüme baktığımızda, 3. ayete baktığımızda. Şimdi kadınların böyle düşünmekte haklıydılar. Çünkü neden? Çünkü mezarın ağzı yaklaşık, az önce de ifade ettiğim gibi, 2 ton ağırlığında bir taşla kaplıydı. Ve sadece o taşın olması bir tarafa, aynı zamanda da yetkililer tarafından da mezarlık güvenlik altına alınmıştı mühürlenerek. O nedenle izinsiz hiç kimse o taşı kaldıramazdı. Ve kadınlar mezara yaklaştıklarında gözlerine inanamamışlardı. Çünkü mezarı bekleyen askerler baygın bir şekilde yerde yatıyorlardı. Ve mezar taşı da bir tarafa yuvarlanmıştı. Neden? Belki düşünebiliriz. İsa Mesih dışarı çok rahat bir şekilde çıkabilsin diye. Kesinlikle hayır değerli kardeşim. Öğrenciler, baharatlarla gelen kadınlar ve diğerleri içeri girsinler. Rabbimizin geride bırakmış olduğu kanıtları görüp iman etsinler diye taş bir tarafa yuvarlanmıştı. Çünkü daha taş yuvarlanmazdan önce, evet, Rabbimiz mezarı diriliş bedeniyle terk etmişti. O nedenle taşın yuvarlanmasına hiç ama hiç gerek yoktu. Tam bu sırada bakın ne oluyor değerli kardeşler. Taşın üzerine oturmuş bir melek, korkmayın diyor Matta 28. bölümde. 5 ve 6. ayetlerde. Korkmayın, çarmıha gerilen İsa'yı aradığınızı biliyorum. O burada yok. Müthiş bir ifade bu. O burada yok. Bakın, söz vermiş olduğu gibi, söylemiş olduğu gibi diyor, dirildi. Şimdi aslında melek bunu söylerken değerli kardeşler, tüm dünya güçlerine aslında meydan okuyordu. Bu da bizleri ne yapıyor? İkinci noktamıza götürüyor. Evet, ilk kanıt çarmıh boştu. İkinci kanıtımız aynı zamanda mezar da boştu. Boş mezar. Evet, mezarı geride Rabbimizin bırakmış olması tüm vaatleri yerine getireceğini açıklarken, gelecekte de insanı bekleyen bir yaşamın, yani sonsuz yaşamın olacağını da bizlere ne yapmaktadır? Haykırmaktadır. Yuvarlanan mezar taşı bunun en net kanıtıdır değerli kardeşler. İşte bu nedenle öğrencilerine, ben yaşadığım için siz de yaşayacaksınız gerçeğini önümüze koymuştur. Yuhanna'da 14. bölümde 19. ayette bakın değerli kardeşler. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Evet, herkes ölecek. Ama iman etmiş olan, çarmıhta gerçekleşmiş olan o kurtuluşu kabul etmiş olan ve yeniden doğmuş olan kişi, evet, o da ölecek. Ama tekrar Rab ile birlikte sonsuza dek yaşayabilmek için de ölümden görkemle dirilecektir. Sonsuz bir şekilde sonsuza dek yaşayabilmek için değerli kardeşler. Ben yaşadığım için siz de yaşayacaksınız. Öldüklerinde bir daha ölmemek üzere sonsuz yaşama dirileceklerini biliyorlardı öğrenciler. İşte bu nedenle İbraniler 7. bölümde şu güvence bize çok net bir şekilde verilmekte. Tanrı'ya yaklaşanları tümüyle kurtaracak güçtedir diyor. Neden? Çünkü diyor, onlara aracılık etmek için hep yaşamaktadır. Bakın, Rab İsa Mesih yaşıyor. Ölüm üzerinde zafer elde etmiş olduğu için. Ölümün dikenini ortadan kaldırmış olduğu için. O yaşıyor. Eğer o yaşıyorsa, ona ait olan biz imanlar da sonsuza dek yaşayacağımızın garantisi. Evet, artık ölüm dikenini kaybetmiştir. Artık imanlı, Tanrı çocuğu ölümün dikeninden korkmasına hiç ama hiç gerek yoktur. Bakın yine bu kürsüde verdiğim örneği uydu için tekrar vermek istiyorum. Yaşanmış bir olay olduğu için. Bir baba oğluyla beraber yolculuk ederken, evet, arabanın içerisi biraz hava alsın diye arabanın camını biraz aralık bırakıyor ve bir süre sonra o aralıktan içeriye bir arı giriyor. Ve arı içeri girdiğinde vızıldayarak uçmaya başladığında araba içerisinde çocuk büyük bir heyecana kapılaraktan büyük bir korkuyla bağırıyor. Neden? Çünkü çocuğun arıya karşı, arı sokmasına karşı alerjisi var. Çünkü arı soktuğunda en kısa zamanda hastaneye ulaştırılması gerekiyordu. Bu yüzden baba da bir şekilde heyecan içerisinde hem arabayı sürüyor ama öbür taraftan da arıyı gözleriyle kontrol ediyor. Ve bir süre sonra bir hareketle arıyı avucuyla yakalıyor. Ve bir süre tuttuktan sonra avucu içerisinde arıyı bırakıyor. Arı kurtulmanın sevinciyle vızır vızır uçmaya başlıyor. Çocuk da arı vızıltısından dolayı çığlıklarını atıyor ama arkasından baba şunu söylüyor. Oğlum, korkmana gerek yok. Bak, işte arının iğnesi elimde. Artık o sana zarar veremez. İşte değerli kardeşler, boş mezarda bugün bu gerçeği bize haykırıyor. Net bir şekilde. Rahat ol çocuğum. Sana zarar verecek olan ölümün dikenini aldım. Artık korkmana gerek yok. Ölüm öldü. Ölümün gücü ortadan kalktı. İşte haberci Pavlos Korintoslara yazdığı ilk mektupta 15. bölümde 55. ayette bu gerçeği tüm açıklığıyla önümüze koyuyor. Ey ölüm diyor. Bakın bu müthiş bir beyan. Ey ölüm, zaferin nerede? Ey ölüm, dikenin nerede? Değerli kardeşler, evet. Rabbimiz ölümün dikenini ortadan kaldırdı. Ölümün dikenini yok etti. Bu bizleri teselli etsin. Bakın, Adem aracılığıyla, Adem ve Havva'dan kalıtsal olarak tüm insanlığa yayılmış olan günah aracılığıyla ne oldu? Ölüm dünyamıza girmiş oldu. Onun için Romalılar 5. bölüm 12. ayette diyor ki, günah bir insan aracılığıyla, ölüm de günah aracılığıyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Evet, günah aracılığıyla doğan hem fiziksel hem de sonsuza dek Tanrı'dan ayrı kalma anlamına gelen ölüm, Rabbimizin dirilişiyle ölerek gücü ve enerjisi ortadan kesinlikle kalkmıştır. Artık ölüm de bir şekilde ölüm kuyruğundadır değerli kardeşler. Ve adım adım tamamen yok olmaya doğru giden bir süreç içerisindedir. Tıpkı iğnesini kaybeden ve bir süre sonra yavaş yavaş ölecek olan arı gibi. Kutsal Söz bu gerçeği bize çok açık bir şekilde vurguluyor. Vahiy 20. bölüm 14. ayette. Ölüm ve ölüler diyarı ateş gölüne atıldı. Ölüm öldü değerli kardeşler. Bu sabah bunu açıkça ilan ediyorum. Evet, ölümün gücü, ölümün dikeni ortadan Rabbimiz aracılığıyla kaldırılmış oldu. Mezar boştu. Çünkü o yaşıyordu. Meleğin "o burada yok, dirildi" demiş olması bizlerin de ölümden sonra sonsuz yaşama dirileceğimizi açık bir şekilde haykırır. Demek ki o diriliş sabahı, Paskalya sabahı gerçekleşmiş olan o muhteşem olay ölümün de artık ölüm kuyruğuna girdiğini net bir şekilde açıklıyor. Evet, boş çarmıh bedelin, ödenmesi gereken bedelin ödenmiş olduğunu ve boş mezar da işin tamamlanmış, bitmiş olduğunu açıkça beyan eder. Bu harika değil mi değerli kardeşler? Çarmıhta yerimizi alan Mesih ölümden dirilerek mezarı geride bırakmış olmasıyla, bakın, iman etmiş olan kişiyi de yepyeni bir yaşama, hem de sonsuz yaşama diriltmektedir. İşte inancımızı etkin, inancımızı anlamlı, önemli, farklı kılan da işte bu önemli gerçektir değerli kardeşler. Son olarak bir soru sormak istiyorum sizlere. Evet, İsa'yı tanıyor musun? Bakın, İsa hakkında ne duyduğunu sormuyorum. İsa'yı tanıyor musun? Çünkü İsa hakkında çok şey duymuş olabilirsin. Çok basit bir şekilde o da Hristiyanların bir peygamberi olarak biliyor olabilirsin. Ama İsa peygamberlik yapmak için bu yeryüzüne gelmedi. İsa'nın gelmiş olmasının nedeni tüm insanlığın günahlarının karşılığı olan bedeli ödemek ve bunun sonucu olarak insanların sonsuz yaşama, yani kurtararak ölüm bağlarından kurtarıp sonsuz yaşama kavuşturmak için dünyamıza gelmişti. Tüm insanlığı kurtarmak için. O açıdan kutsal söz, insanoğlu insanlığı kurtarmak için dünyaya geldiği gerçeği önümüze konur. O açıdan bu soruyu sordum. Evet, İsa'yı tanıyor musun? Bakın, birçok devlet başkanları hakkında duymuşuzdur. Örneğin Angela Merkel hakkında duymuş olabiliriz. Ya da çok tanınmış, iyi bir futbolcu olan Pele hakkında da çok duymuş olabiliriz. Ekranlardan çok izlemiş olabiliriz. Ama onlarla kişisel bir ilişki kurabildik mi? Hayır. Peki onları tanıdığımızı söyleyebilir miyiz? Hayır. Bırakın ilişki kurmayı, bunu kurmak bile çok zor. Ama bakın, Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla, onunla kuracağın ilişki aracılığıyla Tanrı'yla, Baba Tanrı'yla ilişki kurabilirsin sevgili kardeşim. Evet, onu yakından tanıyabilirsin. Diri söz aracılığıyla, elimizde var olan bu kutsal kitap aracılığıyla İsa Mesih'i yakından tanıyabilirsin. Çarmıh boştu. Boş çarmıh, gerekli olan bedelin ödendiğini ve bunun sonucu olarak da günahlarımızın bağışlandığını açıklarken, işte boş mezarda diriliş sonrası sonsuz yaşama kavuşmanın mümkün olduğunu dünyaya haykırmaktadır. Sonsuz yaşamın sevincini, sonsuz yaşamın coşkusunu, evet, sen de bugün yaşayabilirsin. Yaşamak istemez misin? Değerli kardeşim, değerli izleyicim. Tabii ki eli maşalı bir tanrı yok. Yüreğinin kapısını çalan bir tanrı var. Çünkü karar senin. İşte kapıda durmuş, çalıyorum diyor. Vahiy 3. bölüm 20. ayette. Biri diyor, sesimi işitir, kapıyı açarsa, bakın o kapıyı açmıyor. Kapı senin tarafından açılması gerekiyor. Çünkü yürek kapısının kolu içeride. Sen açman gerekiyor. O yüzden kapıyı açarsan diyor, açan kişi onunla birlikte yemek yiyeceği gerçeği önümüze konuyor. Evet, onunla gerçek anlamda o ilişkiyi kurmak istemez misin sevgili izleyicim?